Ayrım 43, Başbakan Arthur Hayley, sayfa 425. İkinci kısım. Bonner Dates'in avam kamerasına girdiği an Brian Richards'ın Milly Friedman'ın beklemekte olduğu başbakanın dış ofisine girdi. Parti yöneticisinin yüzü ciddiydi. Elinde telexten koparılmış bir şerit vardı. Bir giriş yapmadan Milly'ye şef neredeyse ona çok acele ihtiyacım var dedi. Milly elindeki telefonu işaret etti. Sessizce ağzını büzerek Washington dedi. Gözleri duvardaki saate gitti. Vakit var dedi Richardson kısaca. Mecliste ise buraya çağır. Telex haberini masanın üzerine onun önüne yaydı. Bu Vancouver'dan şu sıra daha önemli. Milly çabucak okudu, sonra telefonu masanın üzerine yan yatırarak acele bir not karaladı. Notu ve telex haberini birlikte katlayarak zarfa koyup mühürledi, bir zile bastı. Hemen anında bir hademe kapıyı vurup içeriye girdi. ''Lütfen şunu çabucak götür ve hemen geri gel.'' dedi Milly. Çocuk çıkınca tekrar telefonu aldı ve dinledi. Bir dakika sonra eliyle ahizeyi kapayarak sordu. ''Oldukça kötü değil mi mahkemede olanlar?'' Richardson acı bir sesle cevap verdi. Eğer hükümeti aynı anda hem aptal hem kötü niyetli ve hem de beceriksiz gösterecek başka bir yol varsa bile ben bunu düşünemiyorum.
Yapılacak bir şey var mı, herhangi bir şey?
Tarihimiz yardım ederse, eğer şef isteğimi kabullenirse kaybettiklerimizin %2'sini kurtarabiliriz. Parti yöneticisi kendini bir koltuğa attı, kötümserlikle ekledi. Duruma göre %2 bile kurtarılmaya değer. Milly telefonu dinliyordu.
Evet dedi, kaydettim. Boşta kalan eliyle başka bir not yazdı. Ahizeyi tekrar kapayarak Richardson'a, başkan Beyaz Saray'dan ayrılmış, meclise doğru gidiyormuş dedi.
Richardson ekşi bir yüzle cevap verdi. Aferin ona, umarım yolu biliyordur. Milly saati not etti, 3:30. Brian Richardson ayağa kalktı ve ona yaklaştı. Milly dedi, her şeyin canı cehenneme, haydi evlenelim. Duraladı, sonra ekledi. Boşanma davasını açıyorum, Eloise bana yardımcı oluyor.
Oh Brian, birdenbire Milly'nin gözleri yaşarmıştı. En garip zamanları seçiyorsun.
Eli hala ahizeyi örtüyordu. Zaman yok, uygun zaman diye bir şey yok. Elde edebildiğimizi hemen almamız gerekiyor.
Keşke ben de senin kadar emin olabilsem dedi Milly. Bunu düşündüm, o kadar çok düşündüm ki.
Bak diye üsteledi Richardson, savaş çıkacak, herkes böyle söylüyor, her şey olabilir. Geri kalana sarılalım ve bundan elimizden geldiği kadar faydalanalım.
Keşke bu kadar basit olsa, Milly içini çekti.
Richardson kendine güvenerek, biz işi bu kadar basit hale getirebiliriz dedi.
Brian sevgilim, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.
Yoksa biliyor muyum diye düşündü. Bunun nedeni çok şey istemem mi? Bağımsızlık ve evlilik. İkisinin de en iyi yanlarını, hiçbirinden vazgeçmeden. Bunun imkansız olduğunu biliyordu. Belki bağımsızlığı fazlasıyla uzun bir süre tatmıştı. ''Seni seviyorum Milly'' dedi Richardson beceriksizce. ''Galiba söylemiştim, bu duygum değişmedi.'' Duyduğu daha derin şeyleri açıklayabilmeyi diledi. Bazı şeyleri belirtecek sözler bulmak zordu. Milly yalvardı.
''Bir süre için, şimdiki gibi devam edemez miyiz?''
''Bir süre için.'' Yolu bu işte diye düşündü Richardson. Hep böyle olmuştu ve olacaktı. Bir süre için, eninde sonunda birinden biri zamanın dolduğuna karar verecekti. Sanırım dedi. Aslında hiç sahip olmadığı bir şeyi kaybediyormuş gibi bir izlenim vardı içinde. Üçüncü kısım. Bütün partilerin paylaştığı meclis başkanına ait dairenin bitişiğindeki büyük lüks döşenmiş özel odada başbakan Bonner Dates'in karşısındaydı. İkisinden başka odada kimse yoktu. ''Çabucak geldiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi Dates yavaşça. Hovden başını salladı. Daha önce duyduğu kuşku devam ediyordu. Güvensizlikle sordu. ''Bana Harvey Warren'dır hakkında ne söyleyeceksiniz?'' Deis cevap verecek yerde doğrudan doğruya, ''Bizim Rockleaf'te komşu olduğumuzu biliyor musunuz?'' dedi.
''Evet, Hovden Warren'larla Deis'lerin evlerinin karşılıklı olduğunu biliyordu.''
''Bu sabah Harvey'in karısı beni evlerine çağırdı.
Muhalefet lideri ekledi. Harvey'in karısıyla benimki oldukça iyi dostturlar.
Hovden sabırsızlıkla devam edin dedi. Diğerinin zayıf çocuksu yüzü kuşkuyla duraladı.
Harvey kendini çalışma odasına kilitlemiş dedi, sonra dışarı çıkmıyordu. Seslendiğimde bizi kendini öldürmekle tehdit etti.
Dona kalan Hovden kekeledi. Kendini öl.
Hayır, Deis başını salladı. Tehdit eden insanlar çoğunluk söylediklerini yapamazlar. Hiç olmazsa ben böyle sanıyorum.
Sonra?
Bir süre sonra kapıyı kırdık. Bir uşakları var, kapıyı birlikte zorladık.
Ağırlığı bezdirici Hovden patladı. Sonra ne oldu?
Bir kabus gibiydi. Harvey vahşileşmişti. Onu yatıştırmaya çalıştık. Çılgınca bağırıyor köpükler.
Belirsiz bir şeyden bahsediyorlarmış gibi Hovden böyle şeylerin yalnız romanlarda olduğunu düşünürdüm dedi.
Öyle değil. Bana inanın öyle değil.
Deis çerçevesiz gözlüklerini çıkardı. Elini yüzünde gezdirdi.
Dilerim Tanrı'dan bir daha böyle şey görmem.
Gerçek dışı bir hava vardı bu işte. Hovden sordu. Daha sonra ne oldu?
Gözleri adamın çelimsiz vücuduna gitti. Zalim bir karikatürcünün bir zamanlar fasulye sırığına benzettiği vücuda.
Ola Tanrım, Deitz gözlerini kapadı sonra tekrar açtı. Çaba harcayarak kendini topladı.
Neyse ki adamları güçlüydü, Harvey'i tuttu. Biz onu sandalyeye bağladık. Bütün bu süre boyunca debeleniyor, çılgınca bağırıyor.
Bu inanılmayacak derecede garipti. İnanamıyorum dedi Hovden. Ellerinin titrediğini fark etti. Gerçekten inanamıyorum.
İnanırsınız dedi Bonner Deitz üzüntüyle. Harvey'i görürseniz inanırsınız.
Şimdi nerede?
Eastview Hastanesi'nde müşahede altında, galiba böyle diyorlar. Olaydan sonra Harvey'in karısı kimi çağıracağını biliyordu.
Başbakan sertçe nereden biliyordu diye sordu.
Açıkçası bu onun için tam bir sürpriz değildi dedi Deitz. Harvey tedavi altındaymış, sinir tedavisi. Uzun zamandan beri biliyor muydunuz?
İyice şaşıran Hovden hiçbir fikrim yoktu dedi.
Sanırım kimse bilmiyordu. Karısı bunu bana daha sonra söyledi. Ayrıca Harvey'in ailesinde deliler var.
Anladığıma göre karısı bunu evlendikten sonra öğrenmiş. Öğretmenlik yaparken de biraz dert çıkmış ama dillenmesi önlenmiş.
Tanrım, Hovden soluk aldı. Ulu Tanrım.
Ayakta duruyorlardı. Bir yorgunluk hissederek kendini sandalyeye bıraktı. Deitz yanına oturdu.
Muhalefet lideri yavaşça böyle bir şey ortaya çıkana kadar birbirimiz hakkında pek az şey bilmemiz garip öyle değil mi diye sordu.
James Holden'ın kafası karmakarışıktı. Önce ne düşünmek gerektiğini bulması zordu. Kendisi ve Harvey Warren'dir hiçbir zaman yakın arkadaş olmamışlardı. Ama yıllardır beraberdiler.
Harvey'in karısı olayı nasıl karşıladı diye sordu.
Bonner Deitz gözlüklerini bezle temizledi sonra tekrar taktı cevap verdi. Şimdi her şey sona erince insanı şaşırtacak kadar soğukkanlı, hatta biraz da rahatlamış gibi. Sanırım Harvey ile birlikte yaşamak pek kolay değildi.
Hayır diye cevap verdi Hovden yavaşça, kolay olduğunu sanmam. Harvey Warren'dır, kimseyle geçinemezdi.
Margaret'in sözlerini hatırladı. Bazen Harvey'in biraz kaçık olduğunu düşünüyorum.
O zaman bunu kabul etmişti ama böylesi aklının ucundan bile...
Bonner Deitz alçak sesle, ''Sanırım Harvey'e deli raporu verileceğinden şüphe edilemez.'' dedi. ''Böyle şeylerde pek acele etmezler ama bu olayda başka işlem yapılamaz sanıyorum.''
Hovden sıkıntıyla başını salladı. Alışkanlıkla parmakları burnunun ucuna ovuşturdu.
Deitz devam etti. ''Size mecliste gerekli olan kolaylığı göstereceğiz. Bunu bizimkilere duyuracağım. Çok az lafa edilecek.'' Tabii gazeteler olayı bildirmeyecek.
Hayır diye düşündü Hovden. Gazetelerin de uyduğu bazı ahlak kuralları vardı.
Aklına bir şey geldi. Diliyle dudaklarını ıslattı.
Harvey Warren'dır. Saçma sapan söylenirken bahsettiği önemli bir şey oldu mu?
Muhalefet lideri başını salladı.
Çoğunlukla birbirini tutmuyordu. Karmakarışık sözler. Biraz Latince. Ben çıkaramadım.
Ya başka bir şey?
Eğer sizi düşündüren buysa dedi Bonner Deitz yavaşça, belki şimdi almanız iyi olur. İç cebinden bir zarf çıkardı. Üzerinde James M. Hovden yazılıydı. El yazısı titrek, düzensiz olmakla birlikte Harvey Warren'a ait olduğu anlaşılabiliyordu. Zarfı alıp açarken Hovden'ın elleri titriyordu. Zarfta iki yaprak vardı. Biri üstünde aynı titrek el yazısıyla sanki baskı altındaymışçasına yazılmış, Harvey Warren'ın hükümetten istifa ettiğini bildiren mektuptu. İkincisi de arkasına kaderlerini belirleyen 9 yıl önceki anlaşmanın karalanmış olduğu soluk bir toplantı programı. Bonner Dates, Howden'ın yüzünü inceliyordu. ''Zarf Harvey'in çalışma masasının üzerinde açık duruyordu.'' dedi. ''Ben kapamaya karar verdim. Böyle daha güzel bir görünüşü var.'' Howden ağır ağır gözlerini kaldırdı. Yüzünün bütün kasları oynuyordu. Vücudunu kontrol edemediği, sıtma nöbetini andıran bir titreme almıştı, fısıldadı. ''Sen gördün mü içinde ne olduğunu?'' Bonner Deitz cevap verdi. ''Hayır demek isterdim ama bu doğru olmazdı.'' Duraladı, sonra devam etti. ''Evet bakın, bununla iftihar etmiyorum ama korkarım, merakım ağır bastı.'' Korku buz gibi bir korku, Holden'ın kalbini sardı, sonra yerini kadere boyun eğişe bıraktı. Demek sonunda bir kağıt parçası onu mahvetmişti, kendi ihtirası, tedbirsizliği. Uzun zaman önceki bir yanlış karar anı onu yıkmıştı. Tabii anlaşmanın aslını vermek bir hileydi. Bonner Deitz kopyasını çıkarmıştı. Bu başkalarının sırları gibi ortaya çıkarılacak, basılacaktı. Rüşvet, hileli çekler, gizli anlaşmalar gibi. Basın tepesinde davul çalacaktı. Muhalifleri ne kadar haklı olduklarını söyleyerek kasılacaklardı. Siyasi hayatı bitmişti. Garip bir kayıtsızlık içinde bundan sonra sıranın neye geleceğini merakla düşündü. ''Şimdi ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Hiçbir şey.'' Arkalarda bir yerde bir kapı açılıp kapandı. Ayak sesleri onlara yaklaştı. Bonner Deitz sertçe ''Başbakan'la yalnız kalmak istiyoruz.'' dedi. Ayak sesleri uzaklaştı, kapı tekrar kapandı. ''Hiçbir şey mi?'' dedi Hovden. Sesi inançsızlık doluydu. ''Hiç. Ama hiçbir şey mi?'' ''Muhalefet lideri dikkatle, bu sabahtan beri epey düşündüm.'' dedi. ''Sanırım Harvey'in bıraktığı delili kullanmam gerekirdi. Bizimkilerden bazıları bunu kullanmadığımı duyarlarsa beni asla bağışlamazlar.'' Evet diye düşündü Hovden, kendisini mahvetmekten zevk duyacak ve bu uğurda başvurulacak yolu önemsemeyecek birçok insan vardı. Kafasında bir umut kıvılcımı belirdi. Her şeye rağmen Deitz'e göre bir erteleme yolu var mıydı? Deitz yumuşak bir sesle, ''Yine de ben kendimi bunu yaparken düşünemiyorum.'' dedi. ''Çamur atma yanlısı değilim. Bunun çok fazlası atanın üstüne sıçrıyor.'' ''Ama ben bunu sana yapardım.'' diye düşündü Hovden. ''Hiç tereddüt etmeden sana yapardım.'' ''Eğer başka bir şey olmasaydı yine de yapabilirdim, anlıyor musun? Seni başka bir şekilde yenebilirim.'' Bir sessizlik oldu, sonra Deitz kendine epey güvenerek ''Parlamento ve ulus birleşmeyi asla kabul etmez.'' dedi. ''Sen yenileceksin, ben kazanacağım.'' ''Biliyorsun demek.'' ''Birkaç günden beri biliyorum.'' İlk kez gülümsedi. ''Beyaz Saray'daki dostunun da muhalifleri var. Oradan sızmış. Bu görüşü ya da anlaşma şartlarını beğenmeyenleri temsil eden iki senatör ve bir temsilciler meclisi üyesi uçakla beni görmeye geldiler. Hemen hemen gerekli bütün bilgiyi verdiklerini söyleyebilirim.'' Hovden ciddiyetle ''Eğer birleşmezsek bu Kanada için ulusal bir intihar, bir ortadan silinme olur.'' dedi. ''Bana eğer birleşirsek bir intihar olacakmış gibi geliyor.'' karşılığını verdi Deitz soğukkanlılıkla. ''Daha önce pek çok savaş atlattık. Bunu yeniden bağımsız bir ulus olarak deneyip işi tarihe bırakmayı yeğe tutarım.'' ''Umarım bir daha düşünürsün.'' dedi Hovden. ''Ağır ağır, dikkatle düşün.'' ''Zaten düşündüm. Siyasetimizin planı çizilmiştir.'' Muhalefet lideri gülümsedi. ''Eğer fikirlerimi yapılacak tartışmaya ve seçime saklarsan beni herhalde bağışlarsın.'' Ardından ekledi. ''Tabii seçime gideceksin.'' ''Evet.'' dedi Hovden. Deitz başını salladı. ''Bunu tahmin etmiştim.'' Sanki kararlaştırılmış gibi aynı anda ayağa kalktılar. Hovden beceriksizce ''Galiba bunun için teşekkür etmem gerek.'' dedi. Elindeki zarfa baktı. Etmemeni tercih ederim. İkimiz de utanabiliriz.
Bonner Deeds elini uzattı. Sanırım pek yakında birbirimize düşman olacağız. Her zamanki gibi karşılıklı adlar takılacak. Bir dereceye kadar bunun kişisel bir düşmanlık olmadığını hissetmek isterim.
James Holden uzatılan eli sıktı.
Hayır dedi. Kişisel olmayacak. Bütün çelimsizliğine rağmen Bonner Deeds'in her zamankinden daha iri gözüktüğünü düşündü.
43. ayrımın sonu. Sayfa 433.